İkinci kaset, birinci yüz. Çalgıcı taburesini yere koyup sırtını duvara dayayarak oturdu. Tası yere bırakıp eski akordiyonundan eşsiz ezgiler çıkarmaya başladı yine. Eski parçalarını tekrarlamaya koyuldu. Fernand dikkatle dinliyor, bir yandan da yoldan geçenleri inceliyordu. Uzaklardan gelen bir kamyonun gürültüsü çarptı kulaklarına. Başını çevirdi hemen. Kurnazlar Sokağı'nın köşesinden kocaman kırmızı bir kamyon görünmüştü. Bay Ballard'ın kamyonlarından biri. Kamyon dört evlerdeki apartmanlardan birinin yanına yanaştı ağır ağır. Fernand kapı ağzındaki büyük sütunlardan birinin arkasına saklanarak gözlemeye koyuldu onu. Pye Pearson uzun kırmızı yüzünü tanımıştı. Apartmanın önünden geçerken dikkatle çevresine bakındı şoför. Geçitte oturan kör çalgıcıyı gördü. Fernand avını gözden kaçırmak istemeyen bir atmaca gibi inceliyordu Paul Pierce'ı. Şoförün gözlerindeki şaşkınlığın farkına vardı. Kamyon yoluna devam etti. Bir an sonra frenlerin sesi akordiyonun sesini bastırdı. Fernand birkaç adım daha ilerleyerek yere çömeldi. Yüzünü elleriyle kapıyormuş, uyukluyormuş gibi yapıyordu. Kurnazlar Sokağı kalabalıktı. İşlerinden dönenlerin bazıları apartmanlara sapıyor, konuşarak merdivenlere doğru gidiyorlardı. Fernand başını kaldırınca Paul Pierce'ı da gördü aralarında. Baş parmaklarını tutulumunun arkasına geçirmiş kapıya geliyorlardı. Kapının önüne gelince durup çevresine bakındı şoför. Yere çömermiş Fernand'ı görmedi. Çalgıcıya bir göz attı. Soluk soluğaydı. Kör adamın yanına yaklaştı. Müziği dinliyormuş gibi yaptı bir süre. Sonra geldiği gibi döndü. Hızlı adımlarla kalabalığa karıştı. 2 dakika sonra kamyonun gürültüsüyle istasyona doğru gördü Fernand. Can yarım saat önce beyaz güvercinler alanındaki karargaha dönmüştü. İstasyondaki eşya deposuna kadar arkalarına bırakmadım diyordu. İki Saydutlar Sokağı'ndan çıkan adamlar A hattının açılmasını bekleyenlerin arasına karıştılar. Saat 5'te kartlarını alıp işe başladılar. Merakla ne işi diye sordu Gabi. Ne olacak hamallık, fıçı, denk, çuval filan taşıyorlar. Zidora başını kaldırdı. Burnunu çekerek. Bu adamlar birer maşa sadece dedi. Değerli bir eşya gelecek besbelli. Bu adamlar da istasyonda onu bekliyorlar. Bekledikleri paket gelir gelmez hop cebine indirecekler. Fernand kendisine bildirildiği gibi saat tam 6:30'da buluşma yerine geldi. Yüzünden bir şey anlaşılmıyordu. Önemli bir şey söylemiyormuş gibi kör çalgıcıyla ilgilenen yalnız biz değiliz diye mırıldandı. Hem artık burada buluşmayalım. Kendimizi ele verebiliriz. Nedenini anlatayım. Bay Ballard'ın garajından başından geçenleri ve o gün gördüklerini anlattı. İri yarı dört şoförün bu serüvene kaçırması canlarını sıktı çocukların. Gabi, Zidor ve Can şoförleri de Bay Ballard'ı da uzun zamandır tanıyorlardı. O kadar üzülmeyin dedi Can. Biz onları tanıyoruz ama onlar üçümüz de tanımıyorlar. Gabi keyifsizce işin orası belli değil diye söylendi. İlk yapacağımız şey yeni bir toplantı yeri bulmak. Mor Salkım'daki kum deposu olmaz. Çok uzak. Herkes bir yer söyledi. Ama sonunda Loving'i avucunun içi gibi bilen Mario'nun dediği kabul edildi. Barış Sokağı'nın ortasında bir dönemeç var. Kahramanlar dönemeci. Savaş sırasında bazı insanları o dönemeçte kurşuna dizmişler. Barış Sokağı bir yere çıkmadığı için orada kamyon filan geçmez. İki Saydutlar Sokağı'na pazar yerine Uyku Sokağı'na aynı uzaklıkta oluruz böylece. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çetenin üyeleri beyaz güvercinler alanından ayrıldılar hemen. Bir daha da kolay kolay dönmeyeceklerdi o alana. Çünkü düşmanlar tarafından görülebilirlerdi. Ağır ağır yürürken Gabi acaba ne var bütün bunların arkasına diye sordu. Zidor alayla ne olacak para diye cevap verdi. Kimsenin paradan başka bir şey düşündüğü yok. Usulca değer mi diye mırıldandı Marion. Arkadaşları da onun gibi düşünüyorlardı bu konuda. Paul Pierce kamyondan atlayıp patronun yazıhanesine kasır gibi dağıldı. Bay Ballard garajında çıt bile çıkmıyordu. Dönmüş diye bağırdı şoför. Demin gördüm, birkaç dakika önce. Bay Ballard'ın tombul yüzü yemyeşil kesildi. Bir süre konuşamadı. Elini alnına götürerek olamaz dedi sonunda. Yanılıyorsun. Şimdi seni nasıl görüyorsam onu da öyle gördüm. Dedi Paul Pierce. Yanılmıyorum. Kolay kolay unutulur mu? Onun yüzü. Dört evlerde akordeon çalıyordu. O siyah köpeği de hala yanında. İnanmazsan atla kamyona git. Kendin bak. Hayal görmediğimi anlarsın o zaman. Bay Ballard iskemlesine büzülmüştü. Bir şeyler yap dedi Paul Pierce. Polise rüşvet ver istersen. Bir şeyler yapmazsan enseleneceğiz. Bay Ballard ne faydası var diye içini çekti. Sokaklarda akordeon çalmasına kimse engel olamaz ki. Canı istediği gibi çalar. En iyisi karımla çocuğumu buradan göndermek. Yeni bir ev aldım Sıpa Çıkmazı'nda. O evi benim aldığımı kimse bilmiyor. Ben de akşamları oraya giderim. Belki daha tehlikesizdir böylesi. Tehlike her zaman var dedi Paul Pierce. Başını iki yana sallayarak. Kendini kandırıyorsun. Bay Ballard onu dinlemek istemiyordu artık. Karımın yanına gidiyorum ben dedi. Kamyonu avluya çek. Ötekileri de çağır. Hemen taşınacağız buradan. Ya şu alanda bir şeyler karıştıran çocuklar ne olacak diye bağırdı Paul Pierce. Kapıyı çarparak garajdan çıktı. Gece yarısına kadar kilitli kapılar arkasında sessizce çalıştılar. Evdeki eşyaların bazılarını kırmızı kamyona yüklediler. 7. Bölüm Hafiyeler Kulübü. Kör adam hakkında bilgi edinmek ve onun günlük programını öğrenmek tam 15 günlerini aldı çocukların. Bu süre içinde Fernand gibi adım adım takip ettiler çalgıcıyı. Asıl yük hem sabırlı olan hem de çabuk karar verebilen Marion Zidon, John ve Gabi'nin üstündeydi. Ama ötekiler de beceriksizliklerine rağmen bazı ayrıntılar yakalamayı başardılar. Böylece sokak çalgıcısına dair yeni bilgiler edinildi. Her akşam saat 7'den sonra nöbetçi gözcü kahramanlar Dunamance'e geliyor, hafiyeler kulübüne günlük raporunu veriyordu. Gabi de yeni edindikleri bilgileri gömleğinin cebinden hiç çıkarmadığı küçük not defterine yazıyordu. Bombanın raporu kör çalgıcının adını öğrenmelerine büyük ölçüde yardımcı oldu. Yaşı küçük olduğu için 6 yaşındaydı. Kör çalgıcıyı çok yakından takip edebiliyordu Bonbon. Bir gün sert kabuk onu kilisenin yanındaki sokaklardan götürürken konuştuklarını duyacak kadar yaklaşmıştı. İyi yürekli ihtiyar adam köşede durup işte geldik Bay Anatol demişti. Bu yolu tutarsanız dosdoğru kara inek yoluna çıkabilirsiniz. Oranın yolu taşlıdır. Hemen anlarsınız. Solunuzda 4 tane yan sokak olacak. O sokakların kavşaklarını geçmek zor değildir sizin için. Saat 8'de ben gelir sizi alırım. Sert kabuğun kör çalgıcıyla böyle konuşması Bonbon'u bile etkilemişti. Çalgıcı bir şeyler homurdandıktan sonra beyaz bastonuyla kaldırımlara vurarak yoluna devam etmişti. Bay Anatol olmuş diye söylendi Gabi. Bu olayda da herkesin bir takma adı var. Mahallede en aşağı 6 düzine adamın adı Anatol. Bonbon telaşla durun durun diye bağırdı. Asıl adının Anatol olduğunu kim söyledi size? Asıl adı başka. Pazar yerindeki bütün satıcılar onu hayalet diyorlar. Büyük çocuklar kasıtlarını tutarak gülmeye başladılar. Asıl hayaletin takma adı olduğu Bonbon'a anlatıldı. Gabi gülerek neyse dedi. Hayalet Anatol'den daha güzel. Pazar yerindekiler sevmediklerine ne güzel atlar takıyorlar. Bundan böyle kör çalgıcıya biz de hayalet diyeceğiz. Bonbon, hayalete yakından çok yakından baktım diye devam etti. Ense köküne kadar yaklaştım. Saçlarının bazı telleri ağarmış. Herhalde epeyce yaşlı. En fazla 45'tir dedi Marion. Siyah gözlükleri onu olduğundan da yaşlı gösteriyor. Araştırmasını bilimsel bir yoldan yapmaya çalışan Tatav, gündelikçi kadınlarla ihtiyar pansiyonculara kör çalgıcı hakkında neler bildiklerini sordu. Ama bundan da bir sonuç alamadı. Kimse tanımıyordu onu. Herkes çalgıcıyı Loving'da daha önce görmediğine yeminler etti. İhtiyar sert kabuk hayaleti her sabah Bay Theo'nun evinden alıyor, akşamları da kapıya kadar götürüyordu. Çalgıcı bir hafta sonra yolu iyice öğrenmişti. Ondan sonra sert kabuk ortalarda görünmez oldu. Perşembe günü Bert Gadun'la Melin Babin nöbetleşerek gözcülük yaptılar. Onların raporlarından anlaşıldığına göre hayalet iki kere mutlaka gidiyordu. Sabahları pazar yerine, öğleden sonra da otobüs deposuna. Yanına sert kabuk ya da Amedi yaklaşınca kalkıp başka bir yere yollanıyordu. Kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı çalgıcının. Hayalet de akordiyonunu çala çala kentin dışına kadar uzanıyordu bazen. Zidor bu garip sokak çalgıcısının önünde ne kadar para kazandığını öğrenmeye çalıştı. Bu uğurda salı günü okula gitmedi. Akşama kadar çalgıcıyı takip etti. Hayalet paraya pek önem vermiyordu galiba. Boş pencereler önünde de, dolu pencereler önünde de aynı coşkunlukla çalıyordu akordiyonunu. Sokakların kalabalık ya da tenha oluşuna hiç mi hiç aldırmıyordu. 4 saat çalgı çaldı diye söylendi Zidor. Aldığı para ancak Nanar'ın yiyeceğini karşılar. O kadar yiyecekle de hayvancağız ömrü boyunca şişmanlayamaz. Cricket, Larry'nin üstüne aldığı görev oldukça tehlikeliydi. Marin bir süre bozuk para vermişti ona. Cricket bu paraları çalgıcının tasına atacak, onunla konuşmaya çalışacaktı. Marion aman dikkat et demişti. Paranın hepsini bir kere de verme. Sonra hayalet kuşkulanabilir. Cricket pek keyifsiz döndü o gün. Dokunsalar ağlayacaktı. Acı acı. Paranın hepsi gitti diye yakındı. Hepsini verdim. Elimden geldiği kadar iyi davrandım ona. Komik şeyler anlattım. Bir kere olsun gülümsemedi. O kadar paraya, o kadar emeğe yazık değil mi? Üzüntüsünü gidermek için ona dondurma ısmarlamak zorunda kaldılar. Gabi, evet dedi. O kadar paraya yazık oldu doğrusu. Buna karşılık hayaletin pek konuşkan olmadığını öğrendik. Kraken'ın anlattıklarına gülmüyorsa taş gibi bir kalbi var demektir. Kriki, kedi yavrularını bile güldürür. Marion da Fernand'ın izinden yürüdü. Çalgıcının neler çaldığına dikkat etti. Nerede olursa olsun kızların pek sevdiği sevilenler içini sık sık çalıyordu hayalet. Marion o kadar sık çalıyordu ki 4 evlerdeki herkes artık ezberledi bu parçayı. O da bunu istiyor galiba, sevilenler için. Çocukların dilinden düşmüyor. Müzikçilerin böyle huyları vardır dedi Betty Gideon. Boş fıçılardaki tek gözlü şarkıcıyı hatırladınız mı? Onun da hüzünlü bir şarkıcısı vardı. Saatte 20 kere söyleyebilirdi. Zidor, aa evet diye sözünü kesti onun. Ama o şarkıyla da dünya kadar para kazanabilirdi. Sokakta ne kadar genç kız varsa hep çantasını açar, bir şeyler verirdi. İşte bak, bak. Çin gecesi durgun gece şarkısına hiçbiri dayanamazdı. Marion, kör çalgıcının hangi parçaları çaldığına dikkat etmek gerektiğini söyledi. Ona kalırsa hayaletin görünüşündeki gariplikten de önemliydi bu. Ama o günkü konuşmalarından bir sonuç alamadılar. Fernand haritasını her gün cebinden çıkarıyor, çalgıcının geçtiği yolları kırmızı kalemle hiç aksatmadan işaretliyordu. Bu arada Gabi'nin not defterini de karıştırıp hayalet hakkında edindikleri bilgileri de gözden geçiriyordu. Günün birinde önemli bir şey yakaladı. Arkadaşları Fernand'ın gözlemciliğine hayran kaldılar. Hayalet sabahları pazar yerine, öğleden sonra da otobüs deposuna gidiyor, günün 4 saatini bu 2 yerde geçiriyordu. Aradaki zamanda Lavagin sokaklarını dolaşıyor, geçtiği yoldan ertesi gün bir daha geçmiyordu. Bir sokaktan çok para kazansa bile ertesi gün oraya uğramıyordu. Hafta sonunda Fernand'ın haritasını incelediklerinde, çalgıcının ana yol, Paris sokağı ve 4 evler arasındaki bütün sokakları dolaşmış olduğunu gördüler. Fernand'ı heyecanla kutladılar. Ortaya çeşitli düşünceler atıldı. Zidor her zamanki gibi bütün bunların arkasında para görüyordu. Bay Theo bu işe vakit geçirmek için atılmamış dedi. Kör çalgıcıyı ayaklı bir radar gibi kullanıyor. Herhalde bir başka çete daha var. Bu çete bir yere para saklamış. Çalgıcı o paranın nerede olduğunu öğrenecek. Gözleri yok ama kulakları keskin mi keskin. Hayalet ertesi hafta bir başka mahallede dolaşmaya başladı. Boş fıçılar çevresini taradı. Onlar çetesi onun arkasını bırakmıyordu. Çete üyeleri arasında sık sık tartışmalar çıkıyordu. Kimse çalgıcıyı takip etmek onurunu başkasına bırakmak istemiyordu. Öğretmenleri Bay Joste pek içerliyorlardı. Hele Tata ve Lezidore bazı günler küplere biniyorlardı. Bay Joste boyuna ceza yağdırmaya başlamıştı. Bir hiç yüzünden dersler bittikten sonra 2 saat daha okulda tutuyordu onları. Neyse ki tatil yakındı. İşte o zaman diledikleri gibi hafiyelik edebileceklerdi. Bay Ballard'ın garajıyla yakınındaki binaları sürekli olarak gözetleme görevi John'a verilmişti. Bir akşam hayaletin uyku sokağına geldiğini gördü John. Garajın tam karşısında bir kapıcı çocuğuyla oynuyordu. Ne Pierce ne de Bay Ballard kaldırımda güreşin onlar çetesinden olduğunun farkına bile varmamışlardı. Ama John hiçbir şeyi gözden kaçırmıyordu. Bay Ballard'ın adamlarının nasıl kimseler olduklarını, neler konuştuklarını kafasının bir köşesine yerleştiriyordu. Büyük garajın karanlık derinliğindeki küçücük olayları bile yakından takip ediyordu. Ama bütün uyanıklığına karşın garajdakilerin hayaletle ilgilendiklerini fark edememişti. Çingene çocuk köşe başındaki akordiyonun sesini duyar duymaz bir şeyler olacağını anladı. Tam bir haftadır çalgıcıyı bekliyordu orada. Ama çalgıcı inat etmişti sanki. Oralarda görünmemişti. İşte şimdi karşısındaydı. John onun garaja doğru geldiğini gördü. Nanar da ağzında teneke tasın kulpu ayaklarının dibinde ağır ağır yürüyordu. İpi yoktu boynunda. Sahibinin yanından ayrılmıyordu. Bu kısa süre içinde ona John'dan bağlanmıştı. Çalgıcı garajın yanına gelince herhalde güneş yüzünden olacak bastonunu kaldırdı. Ağır ağır karşı kaldırıma geçti. Taburesini iki kapı arasındaki duvarın dibine koyup üstüne oturdu. Akordiyonunu alışılmadık konserini vermek üzere eline aldı. Bu arada bir düzine kadar çocuk çevresine toplanmıştı. John da aralarındaydı. Çalgıcıya bakıyor, bir yandan da karşı kaldırımda olup bitecekleri kaçırmamaya dikkat ediyordu. Paul Pierce kırmızı kamyonuyla yeni dönmüştü. Garajda motorla uğraşmaktaydı. Akordiyonunun sesini duyar duymaz yere sıçradı. Büyük bir şaşkınlıkla sokağa baktı. Kör çalgıcıyı görünce dönüp yazıhaneye daldı hemen. İki saniye sonra deponun tozlu pencerelerinden birinde Bay Ballard'ın bembeyaz yüzü göründü. Yanında da kırmızı suratlı Paul Pierce vardı. İki adam karşı kaldırımdaki kör çalgıcıya baktılar bir süre. John da onların bakışlarından, davranışlarından bir şeyler çıkarmaya çalıştı. O sırada altı ev kadını belirdi sokağın başında. Aralarında küçük Bonbon da vardı. Bonbon John'un yanından geçerken selam bile vermedi. Dikkati çekmek istemiyorlardı. 50 metre kadar ilerideki yol kavşağına kadar gidip köşeyi döndü. 2 dakikada bir başını uzatıp hayaletle dinleyicilerine bakıyor, sonra yine gözden kayboluyordu. Penceredeki iki adam içeri girdiler. Paul Pierce garajın kepengini usulca indirdi. O kadar yavaş yapmıştı ki bunu, kepengin gürültüsünü ancak dikkatli kulaklar duyabilirdi. Tam o anda bir başkası çıka geldi. John, uyku sokağından gelen bu adama dikkatli dikkatli baktı. Sırtında bir denizci ceketi, başında uzun siperli bir kasket bulunan bu iri yarı adamı daha önce görmüştü bir yerde. Evet, Bay Theo'yu takip etmek için pusuya yattıkları 3 numaralı noktada görmüştü onu. İki saydutlar sokağında. Siyah kocaman bir köpekle birlikte. O köpek Nanar'dı herhalde. Her şey anlaşılıyordu. Bu iri yarı adamlar kör çalgıcıyı birbirlerini tanıyorlardı. John olduğu yerde bekledi. Hayalet konserini bitirmişti. Taburesini aldı, teneke tasının içindeki birkaç kuruşu cebine koyup aşağı doğru yürüdü. Kasketli adam garajın yanında durmuş, gazete okur gibi yapıyordu. John bir kenara çekilip onun ne yana gideceğini beklemeye başladı. Kör çalgıcı o sırada aşağıdaki yol kavşağına varmıştı. Karşıya geçmek üzereydi. Bonbon hala köşedeydi. Hayaletin yaklaştığını gördü. Onu takip etmek için 30 metre kadar uzaklaşmasını bekledi. Kasketli adam da o yana gitti. John kör çalgıcıyı onun da takip ettiğini anladı. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. İki ateş arasında kalmıştı Bonbon. Önünde hayalet, arkasında kasketli adam. Bir sıkıştırırlarsa her şeyi bülbül gibi anlatabilirdi. John garajın önündeki nöbet yerini bırakıp gerekirse çetenin en küçüğüne yardımcı olmak için kasketli adamın arkasına takıldı. En önde kör çalgıcı gidiyordu şimdi. Hiçbir şeyin farkında değildi ya da değilmiş gibi görünüyordu. Ayaklarının dibinde de Nanar keyifli keyifli sıçrıyordu. Onların arkasında Bonbon, Bonbon'un arkasında kasketli adam, kasketli adamın arkasında da John vardı. Hem heyecanlı hem de komik bir durumdu bu. John'un gülmesi geliyordu. Bonbon bu büyük takipte eşsiz bir ustalık gösteriyordu doğrusu. Saatlerce önce evde olması gereken bir yumurcak gibi davranıyordu. Kör çalgıcıyla hiç ilgisi yoktu sanki. Kaldırımlarda kendi kendine seksek oynuyor, şarkı söylüyor, gözüne kestirdiği taşlarla nefis goller atıyor. Kendi yaşıtlarına küfrediyor, yakalanmamak için kaçıyordu. Ama gözü hep kör çalgıcıdaydı. Mavi kasketli adam arkasına bakmayı aklına bile getirmeden arkalarından gidiyordu onların. Hayalet'in karga sokağı ile şimendifer yolunun kesiştiği köşede durup taburesini yere koyduğunu görünce o da durdu. Bonbon uygun bir kapı eşiği buluncaya kadar yoluna devam etti. Bir anda yuvasına giren bir fare gibi kayboluverdi ortalıktan. John kendi kendine güldü. Kasketli adam ağzındaki pro izmaritini yakarak çevresine bakındı. 50 metre kadar ilerideki John'a dikkat bile etmedi. Çalgıcının başına toplananlara son bir kere daha göz attıktan sonra hızlı hızlı oradan uzaklaştı. John hayaleti bonbona bırakarak onun arkasına takıldı. Bu takip daha yararlı olacaktı belki. Ama bundan da bir şey çıkmadı. Kasketli adam sokak sokak dolaştıktan sonra hayaletin akordeon çaldığı köşeye geldi yine. Bonbon saklandığı yerden çıkmış, kör çalgıcının önünde duran ihtiyar dilenciye yaklaşmıştı. Gözlerinde kurnazca bir parıltı vardı. "Otomobilden ne haber?" diye sordu usulca. "Ne zaman bineceksin?" Dilenci tepeden tırnağa ürperdi. Kan çanağına dönmüş gözlerini kocaman kocaman açarak Bonbon'a baktı. Bonbon çalgıcının teneke tasını göstererek "Öksür bakalım." dedi. "Yoksa istasyona gider, pazar yerindeki dilenci yatağının altında 1 milyon saklıyor." diye bar bar bağırırım pinti moruk seni. Elimden çekeceğin var." Dilencinin hayalete verecek parası kalmamıştı. Cebindeki parayı son kuruşuna kadar içkiye yatırmıştı. Bonbon'un saldırısına dayanamadı. Topuklarının üstünde dönüp arkasından şeytan kovalıyormuş gibi koşa koşa oradan uzaklaştı. Bonbon ansızın biraz ötede duran kasketli adamla Can'ı gördü. Can telaşla elini salladı. Bonbon durumu kavrayıp hiç bozuntuya vermeden çalgıcıyı dinleyen çocukların arasına karıştı. Hayalet sevilenler içine başlamıştı. Akordeonun çıkan büyülü sesler batan güneşle kızarmış sokakları dolduruyordu. İri yarı adam kaldırımda yerini almıştı. Elindeki gazeteyi durmadan açıyor, kapatıyor veya katlıyor. Bu arada da çalgıcının karşısındaki pencerelere göz atıyordu. Parça sona erince dinleyiciler 5-10 kuruş attılar tasa. Hatta kızlardan biri çıkarıp bir 25'lik fırlattı. Beceriksizce fırlatılan para tasın içine düşmedi. Kaldırımda bir su oluğuna doğru yuvarlanmaya başladı. Ama kör çalgıcı yere eğildi hemen yuvarlanan parayı yakaladı. Bir an içinde olmuştu bu. Kimse de farkına varmamıştı. Yolun karşısına duran Can'dan başka. Önce şaşkınlıkla kas katı kesildi Can. Sonra Bonbon'a işaret etti. Ayrı yollardan Barış Sokağı'na çıktılar. Can sık sık arkasına bakıyor. Adam akıllı korkmuştu çünkü. Ama çalgıcı mavi kasketli iri yarı adamın epey önündeydi. İki Saydutlar Sokağı'na yollanmıştı. Gabi, Bay Theo'nun evini bir saat gözetledikten sonra kahramanlar dönemecine dönüyordu ki fırıldak sokağının sonunda kör çalgıcıyla karşılaştı.